Psikanaliz Sohbetleri podcast serisinin bu sezonki son bölümünden herkese selamlar. Öncelikle seçimler hakkındaki son bölüme gösterilen yoğun ilgi ve yazılan mesajlar için herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Belki bir miktar size psikanalizin aslında sadece klinikle sınırlı bir pratik ve teori olmadığını, insanın olduğu her yerle, her şeyle ilgili söyleyebileceği bir takım sözler olduğunu gösterebilmişimdir diye umuyorum. Bu bölümde ise kliniğe geri döneceğiz ve en son Ece'nin bıraktığı yerden devam edeceğim. Eksik kavramına odaklanacağım bir bölüm olacak ve bu bölümün en sonunda da 5 madde halinde bu dosya boyunca ele aldığımız konuları size özetliyor olacağım. Belirttiğim gibi bu sezonun son bölümü olacak ve sonrasında bir yaz tatili veriyor olacağım. Yeni sezonu ise Tuğba Alkan ile açacağız ve Tuğba Alkan bize kendi hayatınıza ve çıkmazlarınıza dair birçok şey bulabileceğiniz histeri ve obsesyonel nevroz başlıklarını aktaracak. Bir histerik öznenin ve bir obsesif öznenin aşk hayatında, arzusuyla olan ilişkisinde ne gibi sorunlar, ne gibi çıkmazlarla karşılaştığını ve bunlara ne gibi çözümler ürettiğini Tuğba Alkan bize detaylı bir şekilde aktaracak. Şimdi sezon finalimize geçelim. Keyifli dinlemeler. Çok teşekkürler Ece. Çok önemli noktalara değindin. Arzunun nasıl bir şey olduğunu biraz değil aslında baya baya anlatan bir vaka ve sen de çok güzel aktardın. Bir arzusunu gerçekleştiriyor bu vakada. Ötekini tatminsiz bırakmak. İlk kim? Freud. Freud'a diyor ki sen bu kadar Freud'sun, koskoca Freud oldun ama ben senin öğretindeki eksiği, gediği buldum ve tam da gittim oraya yerleştim. Senin teorindeki eksik benim. Ben cisimleştiriyorum onu diyor. Bu çok iddialı bir rüya. Cüretkar bir rüya. Histeriğin temel pozisyonu aslında ötekiyle ilişkili temel pozisyonu ve obsesyonel öznenin ötekiyle ilişkili temel pozisyonunda şöyle bir fark var. Histerik ötekiyle kendisi arasında bir birlik, bir bütünlük yaratma derdinde. Yani bir haline gelme, ötekiyle birleşmeye, ötekinin içinde erime derdinde. Onun için o eksiğe ihtiyacı var ki oraya yerleşebilsin. Ama oraya sürekli olarak yerleşebiliyor olması için de oranın sürekli açık kalması gerekiyor. O yüzden de ötekinin ne olduğuyla da çok ilgileniyor ve ötekinin gözünde kendisinin ne olduğuyla da çok ilgileniyor. O yüzden işte öteki içinde aynı şekilde bu soruyu sorarken kendisi içinde kadın mıyım, erkek miyim? Ötekinin gözünde ben neyim sorusunu soruyor. Obsesyonel için işler biraz daha farklı. Obsesyonel ile öteki arasındaki ilişki şöyle. Obsesyonel öteki yokmuş gibi yaşamaya çalışan birisi. Ötekini iptal etmeye, ötekinin varlığını yok saymaya yönelik yaşayan bir canlı. Yani obsesyonelin yönü, histeriğin yönünün tam tersi. Öteki sanki çok gibi kendi dünyası içerisinde, kendi zihni içerisinde bir yaşamı var. Ötekinden azade bir yaşamı var obsesyonel öznenin. O yüzden obsesyonel özne için kadın mıyım, erkek miyim sorusu o kadar önemli değil. Çünkü ötekinin gözünde ne olduğu histerik kadar ön planda değil. Ece bize rüyaların dilsel yapısından bahsetti. Değil mi? Lacan'ın bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır sözcüsünün ne anlama geldiğinden bahsetti. Bu çok önemli bir nokta. Rüyaların yorumundaki bu rüyayı yorumladıktan sonra Lacan metnin devamında bize şöyle bir şey hatırlatıyor. Diyor ki Freud'un bir sözü var. İnsan hatırladıkça iyileşir tarzı bir formülasyonu var. Bunun çağdaş analistlerce tersine çevrildiğini söylüyor. Sanki insan iyileştikçe hatırlar gibi. Ama Lacan bunu kabul etmiyor. Lacan'a göre insan iyileştikçe hatırlamaz. Hatırladıkça iyileşir. Yani amaç hastayı iyi etmek, sonra da ona bir şeyleri hatırlatmak ve onları tekrar kurgulatmak değil. Amaç hastaya gösterenler zinciri aracılığıyla, konuşma aracılığıyla hatırlatmak ve iyileşme sonradan bir ek unsur olarak dahil oluyor çalışmanın içerisinde. Dolayısıyla iyileştirmek, iyi etmek, semptomu geçirmek değil bir psikanalist amaç. İyileşmek ancak bir bonus olarak ortaya çıkabilir bir psikanalizde. Ve bütün bu özne teorisi Lacan'ın gösteren, gösterilen, bilinç dışının dilli olan ilişkisi teorisi aslında neden konuşmanın özneyi etkilediği ve özneyi iyileştirdiğini anlatmak için. Dolayısıyla Lacan'a göre hatırlamak Yani diğer bir ifadeyle gösterenlerin tekrar tekrar üretilmesi, yeniden üretilmesi analizde merkezi bir yer alması gereken bir unsur. Buradan tekrar özne ile arzu arasındaki ilişkiye gelelim ve Ece'nin bıraktığı yerden devam edelim. Ece de söyledi, arzunun işlevi varlıktaki eksiği sürdürmek. Ve özne bu varlıktaki eksikten başka bir şey değil. Özne aslında bir boşluk, bir alan, bir eksikten ibaret. Bu varlıktaki eksik sayesinde bir öznellikten bahsetmek ve bu öznenin arzusundan bahsetmek mümkün. Ve özne bilinç dışının öznesi. Çünkü özne biliyorsunuz felsefede fail anlamına da geliyor. Yani özne dediğimizde, ben bir özne oldum dediğimizde kararlar alan, sorumluluk alan, neyi neden yaptığını bilen ve etki eden bir, bilinçli bir düzeyde etki eden bir failden bahsediyoruz. Ama Lacan'ın öznesi bilinç dışı düzeyinde yer alan bir özne ve bu eksikle yakından ilişkili. Peki tamam güzel de neden bu eksik bu kadar önemli? Değil mi? Yani birçok başka konsept var, başka kavram var. Niye bu eksik bu kadar önemli? Bu aslında Freud için çok önemli. İşte nesnenin kayıp olmasıyla ilgileniyor dedik ya Freud. Ve Lacan da buradan alıp meseleyi yürütüyor ya. Bu nokta çok önemli. Çünkü eksik meselesini anlamadan, bu kayıp nesne meselesini anlamadan arzuyu ve özneyi anlamak da mümkün değil. Çünkü Freud'a göre gelişim, tatmine dair birincil deneyimin kaybıyla ve başlangıçta öznede olduğu varsayılan homeostazın tekrar geri kazanılma çabasıyla başlar. Hatırlayın haz ilkesinde Freud ne diyordu? Haz ilkesinin amacı ne? Haz elde etmek. Değil. Ne haz ilkesinin amacı? Gerilimi azaltmak. Tansiyonu sıfırlamak. Yani o iç dengeye geri tekrar ulaşmak. Dolayısıyla burada bir kayıp var. Aslında bu şöyle bir şey düşünün. Bu hipotetik bir şey. Tamam, gerçeklikte böyle bir şey var mı yok mu bunu bilmek mümkün değil. Çünkü çocuklar konuşamıyor, bebekler konuşamıyor. Ancak gözlemleyip çıkarsayabilirsiniz. Hatta bu gözlemlenecek bir şey de değil bence. Yani bir tür kayıpla hemhal bir durum var. Çünkü bu kayıp olmasa zaten bir öznenin ötekine yönelmesi mümkün değil. Eğer kendi içinde kendi kendine yeten bir varlık olsa insan ötekine yönelmez. Ama ötekine yönelmek durumunda kalıyoruz. Ve bu kayba bebeğin verdiği ilk tepki bu kayıp tatmini halüsinasyon yoluyla geri kazanmaya çalışmak. Fakat bu yeterli değil tahmin edebileceğiniz üzere. İşte ilkel organizma bu kayıp tatmini geri kazanmak için dış dünya ile etkileşimde bulunmak zorunda kalıyor. Size bu ihtiyaç talep arzu meselesinde anlattım. Yani Freud kökensel bir birincil tatmin durumu varsayıyor. Ve bu durumda bebek içsel bir dengeye sahip. Ve tatminle ilişkili hiçbir kayıp yok. Fakat ortaya imkansız bir kayıp çıkıyor. Ve bu kayıp Freud'a göre gelişimi harekete geçiren şey. Ve aynı zamanda her türtünün temel karakteristiği de bu kayıpla ilişkili. Tam bir tatminle tanımlanan baştaki duruma geri dönme eğilimi. İşte dürtü böyle nesnesinin etrafında döner diyor ya Lacan. Hep nesnesinin etrafında döner. Turlar turlar. Yakınlaşır, ele geçirmeye çalışır. Ama bir türlü tam o teması sağlayamaz. İşte sabahtan beri konuştuğumuz Freud'da ve post-Freudçılardaki, özellikle post-Freudçılardaki temel vurgu bu kaybolan tatmini telafi edebilecek ikame tatminlerde. İşte nevrotik semptomlar, fantezi, yüceltme, sevgi nesnesi, büyük harfli nesne vesaire. İşte ya da şey genital dürtü. Ama yine de bu ikame tatminler hiçbir zaman yeteri kadar tatmin etmez. Lacan buradaki geri döndürülemez eksiği ön plana çıkartır. İşte özne yani doğduğu anda, ötekiyle ilişkilenmeye başladığı anda kendi varlığında gerçek bir eksikle karşılaşır. Kendi varlığında bir eksik boyutu olduğunu fark eder. Peki ne yapar bu eksikle karşılaştığında? Ne yaparsınız? Ne yapıyor bebekler? Ağlıyor işte. Ötekine sesleniyor bir şekilde. Ve öteki gelir. Çareyi ötekinde arar. Ötekinde bulmakta arar. Ve ötekinden bir takım cevaplar bekler. Peki öteki ona cevap verir mi? Verir. Birçok cevap verir öteki ona. İşte konuştuk acıkmış olmalı, şu olmalı, bu olmalıdan. Sen erkeksin, sen kadınsın, sen Müslümansın, sen Kürtsün, sen şusun, busun tarzı ona kendi kimliğini tanımlayabileceği birçok şey verir. Yani gösteren verir ona, özdeşleşebileceği gösterenlerdir. Peki, güzel, veriyor. Ama peki sizce yeterli geliyor mu bu özneye? Bu gösterenler öznenin tüm sorularına yanıt oluyor mu? Olmuyor. Çünkü niye biliyor musunuz? Ötekinde de bir eksik var. Çünkü öteki de tam değil. Öteki de tutarlı değil. Tutarlı bir ideoloji var mı bilen? Bana söylesin. Tutarlı bildiğiniz bir ideoloji var mı? Mesela Marksizm mi tutarlı? İslam mı tutarlı? Liberalizm mi tutarlı? Ya tutarlı bir insan gördünüz mü hiç hayatınızda? Hiç böyle şey yapmayan, falsosu olmayan, çok böyle strict, adım adım ilerleyen kim? İşte Büyük İskender mi? Atatürk mü? Neyse güncelden şey vermeyelim. Kim yani tutarlı birisi var mı hayatınızda gördüğünüz? Yok. Çünkü bu yapısı gereği imkansız bir şey. Büyük öteki de eksikle damgalanmış bir şey. İyi ki de öyle. Büyük öteki eksikle damgalanmayınca ne oluyor biliyor musunuz? Paranoya oluyor. Çünkü büyük ötekinin ne istediğini paranoyak biliyor mesela. Büyük öteki onun kötülüğünü istiyor. Büyük öteki onunla dalga geçiyor. Büyük öteki onun ne olduğunu biliyor. Bu iyi bir şey mi? Hiç değil. Çünkü büyük ötekinin böyle sizin başınızda bir cellat gibi beklemesi çok korkunç bir şey. Büyük ötekindeki eksik sayesinde bir öznellik. Büyük ötekindeki bu gedik açıklık sayesinde bir öznellik mümkün oluyor. Çünkü öbür türlü şey olurduk düşünsenize. Tamam bizde bir eksik var büyük ötekine gidiyorsun. Büyük öteki tam tutarlı bütün cevaplar orada. Hiçbir açık yok. Her şey oturmuş tak tak tak tak yerinde her şey. Ne olur? Ya şu kısmıyla özdeşleşirsin ya bu kısmıyla özdeşleşirsin ya bu kısmıyla özdeşleşirsin. Ama öyle değil. Özne büyük ötekine gittiğinde orada da bir eksikle karşılaşıyor. Ve işte Lacan analistin eksik olan bir öteki olarak analizin içerisinde konumlanması gerekiyor derken aslında buraya atıfta bulunuyor. Yani siz öznenin karşısında bilen bir öteki olarak konumlanırsanız bu öznenin hiçbir işine yaramaz. Ya yarar, illaki yarar. Bir takım faydalar sağlar. Hiçbir faydası olmaz demiyorum. Sağlıyor işte. BDT de gayet yeri gelince başarılı bir terapi yöntemi. Ama amaç ne? Amaç öznelliğe ve öznenin arzusuna doğru ilerlemek mi? Yoksa başka şey mi? Dolayısıyla öznedeki eksik ve ötekindeki eksik özneyi şu soruları sormaya götürüyor. Öteki beni arzuluyor mu? Başka bir şekli bunun. Beni kaybetmeye göze alabilir mi? İşte kasabın karısının tüm rüya boyunca yaptığı şey bu değil mi? Öteki beni arzuluyor mu? Kocam beni arzuluyor mu? Ben ötekinin en değerli şeyi miyim? Yani en son fallus meselesi. Ben onun fallusu muyum? Yoksa benden daha değerli bir şey var mı? Diğer kadın, öteki kadın onun için benden daha değerli mi? Dolayısıyla işte bu eksik meselesi çok önemli. Ve bir analiste yönelilmesi gereken nokta bu eksik. Ve bu eksikliğe doğru ilerlemek bizi öznelliğe ve arzuya doğru ilerletecek. Lacan bu metinde 5 tane önemli noktayı öne çıkartıyor. Özetleyeceğim baştan sona. Birinci nokta şu. Psikanaliz tedavisinin gücü konuşmaktan gelir. Başka bir yerden değil. Karşı aklarımdan değil. Mistik bir takım bilinç dışı bağlantılardan değil. Genlerden, nesiller arası, kuşaklar arası aktarımlardan değil. Konuşmaktan, sözcüklerden. 2. Serbest çağrışıma odaklanan analist, analizanı doğru şeyleri söylemeye. Tam bir konuşma yapmaya yönlendirmez. Bunun yerine konuyu ele almak için onu serbest bırakır. Yani analizanın gideceği yönü tayin eden analist değildir. Analizanın gideceği yönü analizan tayin eder. Analist ona eşlik eder ve belli bir takım, nasıl söyleyeyim, böyle belli noktalarda ona bir hafif dokunur. Hafif dokunur ki rayına tekrar geri oturabilsin ya da yan yollara gitme imkanı bulabilsin. Üçüncü nokta şu, bir öznenin taşımakta oldukça güçlük çektiği şey de serbestliğin kendisidir. Değil mi? Bu serbestlik hiç kolay bir şey değil. Konuştuk bunu. Bunun yerine özne bir şeyler talep eder. Kendi kendisine bir şeyler bulmaktansa, arzusunun peşinden ilerlemektense sizden bir şey talep eder. Bana bir şey söyleyin, bana özdeşleşebileceğim bir gösteren verin der aslında. Ne demek siz hiçbir şey söylemiyorsunuz demek, ne demek? Geliyor der ya, ya siz de hiçbir şey söylemiyorsunuz. İşte ben rüya gördüm, hiç yorum yapmıyorsunuz. Bu ne demek? Şu demek, bana öyle bir şey söyleyin ki ben onunla özdeşleşeyim, şu belirsizlik bir ortadan kalksın. Ama bunun işe yaramadığını, yaramayacağını konuştuk. Ve bu talepler genelde iyi olmak, mutlu olmak, güçlü olmak ve eğer bu kişi bir klinisyense analist olmak. Bunları karşılamamak gerekiyor hiç olmazsa bir süre. Analist bu talepleri karşılamaz ve konuşmanın serbest bir şekilde devam etmesini sağlamaya çalışır. Gösterenlerin ortaya çıkmasını ve öznenin talebinde eklemlenmesine izin verir. Dedik ya talep bütün o gösteren geçmişini bu talebe yanıt vermemek, o talebe bağlı bütün gösteren geçmişini, burada ortaya çıkan hüsran, bütün o gösteren geçmişini ortaya döküyor. Ve son olarak da taleple ilişki yeni bir özdeşleşmeyi yüreklendirmez ve hakikatin ortaya çıkması için yolu açar. Özneyi arzusuna sahip çıkmaya yönlendirir, talebe yanıt vermemek. Çünkü Lacan özneyi suçlu hissettiren en önemli şeyin arzusuna sahip çıkmamak olduğunu söylemişti. Bir takım ideallerle ya da analistin güçlü egosuyla özdeşleşmek olsa olsa bu yolun tam tersi istikamette ilerlemektir. Lacancı açıdan baktığımızda bir analizin amacı analizana kendi arzusunu üstlenmesini, kendi arzusunu sahip çıkmasını sağlayacak bir takım araçlar, imkanlar ve alan sunmaktır diyerek bitirebilirim.
Böylelikle ikinci sezonun sonuna gelmiş olduk. Bu 61. bölüm ama aslında toplam 69 bölüm oldu. Bonus bölümler, söyleşiler vesaireyle birlikte. Gösterdiğiniz ilgi için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Spotify'da 30 binden fazla takipçisi var artık bu podcast serisinin. Benim başlangıçtaki taahhüdümün çok çok ötesine geçen bir proje oldu. Ve önümüzdeki senelerde diğer konuşmacılar daha aktif bir şekilde bu podcast serisinin içerisinde yer alacaklar. Tuğba Alkan'la başlayacağız dedik. Peşine Göker Aközgürer, Özen Bağbaşlıoğlu, yine Sine Macar, Ece Aşıroğlu gibi isimler daha aktif olarak yer alacaklar bu podcast serisinde ve farklı farklı konuları farklı açılardan ele alacaklar. Ayrıca ben de psikanalizin önde gelen isimleriyle bir takım söyleşiler yapmayı planlıyorum. Ama bakalım bunlar vakti gelince sürpriz olarak karşınıza çıkacak. Herkese iyi tatiller diliyorum. Eylül'de tekrar görüşmek dileğiyle.